Kitabın adı Kızıl Nehirler. Yazarı Jean-Christophe Grange. 23. ayrım. 38. kısım. İki polis dönüş yolu üzerinde N56 karayolu kenarında bir kamyoncu lokantasına girip birer kahve içtiler. Biraz uzakta jandarmaların karayolu üzerinde kurdukları barikat, dönen ışıkların, otomobillerin camlarında yansıması görülüyordu. Nieman, nereden çıkıp geldiği bilinmeyen, soruşturması birden Guarnon'daki cinayetlerin üzerine odaklanan, aceleci Abduf'un anlaşılmaz konuşmasını dinledi. Zaten genç Magripli'nin öyküsünün anlaşılır bir yanı yoktu. Gizemli bir anne ile onun kaçış öyküsünden, erkek kıyafetine sokulmuş küçük bir kızdan, tehlikeli bir kanıt olarak gördükleri için, çocuğun yüzünü yok etmek isteyen iblislerden söz ediyordu. Bütün bunlar, uzun bir sayıklama nöbetinden başka bir şey olmayabilirdi ama bir farkla. Sarzaklı genç değmen, Philip Sertin'in, pazarı pazartesine bağlayan gece, Lot bölgesinde bir mezara saldırdığının kanıtını getiriyordu. Bu bilgi de son derece de önemliydi. Philip Serti, kuşkusuz bir mezar saldırganıydı. Evet, mezarlık yakınında bulunan parçalar henüz ladanın üzerindeki lastiklerden alınan örneklerle karşılaştırılmamıştı. Ama eğer örnekler Magripli'nin kuşkularını haklı çıkarırsa, işte o zaman Nieman ilk kez elindeki maktulün suçlu olduğunun kanıtını bulmuş olacaktı. Öte yandan, Abduf'un diğer anlattıklarının kendi soruşturmasıyla nasıl bir ilgisi olabileceğini kestirememişti. İblislerden kaçan anne ile küçük kızı masalı. Nieman, Karim'e sordu. Sen nasıl bir sonuç çıkarıyorsun? Genç Magripli sinirli bir kesme şekerle oynuyordu. İblislerin dün gece henüz çıkaramadığım bir nedenle uyandıklarını, Sertin'in de bizim sarzağa gelerek, 1982'deki kaçışla ilgili bir konuyu araştırmak için hem okulu hem de mezarlığı ziyaret ettiğini düşünüyorum. Sana göre Serti o iblislerden biri mi? Kesinlikle. Saçma dedi Nieman. 1982'de Philip Serti 12 yaşındaydı. Bir yumurcağın bir anneyi dehşete düşürüp Fransa'yı dar edeceğine inanabiliyor musun? Karim Abduf'un yüzü karardı. Biliyorum, her şey yerli yerine oturmuyor henüz. Nieman gülümsedi ve ikinci bir kahve ısmarladı. Karim'in bütün söylediklerine inanıp inanmama konusunda karar vermemişti daha. Üstelik saçları örgülü, standart olmayan bir tabanca taşıyan, her haliyle çalıntı olduğu belli bir Audi kullanan 1.85'lik bir rastaya güvenip güvenemeyeceğinden de emin değildi. Ne var ki Karim'in öyküsü kendi varsayımından, kurbanların da suçlu olduğu görüşünden daha çılgın değildi en azından. Üstelik bu genç Magripli'de insanı etkileyen aşırı bir istek, bulaşıcı bir coşku vardı. Sonunda ona güvenmeye karar verdi. Karim'in tüm dosyayı inceleyebilmesi için üniversitedeki kişisel bürosunun anahtarını verdi. Sonra da soruşturmasının gizli bölümünü anlattı. Boğuk bir sesle Komiser Nieman düşüncelerini açıkladı. Kurbanlar da suçluydu. Katil bir ya da birçok olayın intikamını alıyordu. Varsayımını destekleyen küçük kanıtları anlattı. Remy Kayo'nun şizofrenisini ve hoyratlığını, Philip Serti'nin antroposunu ve not defterini. Nieman bu tuhaf sözlerin anlamını açıklayamamakla birlikte Kızıl Nehirler'den de söz etti. Sonra son durumu özetledi. Ceset yeni bir mesaj içerebileceğinden ikinci otopsinin sonucu beklenecek. Bir de bölgeye sallandırılmış tüm oltalardan kesin bir sonuç alınabileceği konusundaki boş bir umuttan. Sesini daha da alçalttı. Eric Chouanadon söz ederek endişelerini genç rastayla paylaşmaya çalıştı. Abduf, Teğmen'in kaybolmasıyla ilgili sorular sordu. Chouanadon'un kaybolması konusuna büyük bir ilgi gösteriyor gibiydi. Soru sorma sırası Nieman'daydı şimdi. Bu konuda bir fikrin mi var yoksa? Genç polis yorgun bir halde gülümsedi. Sizinkinden farklı değil komiser. Adamınızın başının derde girdiğini düşünüyorum. Parmağını önemli bir konuya bastı. Sizi etkilemek için işi kendi başını halletmeye kalktı. Bana kalırsa çok önemli bir şey buldu ama bulduğu elinde patladı. Umarım yanılıyorumdur. Ama sizin şu an o belki de katilin kimliğini tespit etti. Bu da belki de kendi hayatına mal oldu. Bir an durakladı. Nieman gözlerini uzaktaki yol ışıklarına dikmişti. İtiraf etmese de kütüphanede uyandığından beri bu endişeyi paylaşıyordu. Karim konuşmasını sürdürdü. 200'de olduğumu sanmayın sakın komiser. Bu sabahtan beri kabustan kabusa atlıyorum. Şimdi de kendimi burada, Guernon'da, kurbanlarının gözlerini çıkaran bir katille karşı karşıya buluyorum. Sizin, yüzünü afişlerde gördüğüm büyük Fransız polisi Pierre Niemann'ın karşısında otururken, oysa siz bile bu kahrolası delikte en az benim kadar şaşkın görünüyorsunuz. O zaman artık hiçbir şeye şaşırmamaya karar veriyor insan. Bana sorarsanız bu cinayetler benim soruşturduğum konuyla doğrudan ilgili. Ben de işin sonuna kadar gitmeye hazırım. İki polis lokantadan çıktı. Gece yarısı yakınlaşmıştı. Havada hafif bir pus vardı. Uzakta jandarma barikatı hala yağmura meydan okuyordu. Sürücüler geçebilmek için sabırla bekliyorlardı. İçlerinden bazıları kafalarını aralık camdan çıkarıyor, sağanağın altında parlayan makinalı tüfeklere endişeli bakışlar fırlatıyorlardı. Komiser, ani bir refleksle mesaj cihazının ekranına baktı. Kod'dan bir çağrı vardı. Zaman geçirmeden adli tıp yetkilisini aradı. Ne var, otopsiyi tamamladın mı? Tam değil ama size bir şey göstermek istiyorum, burada hastanede. Telefonda anlatamaz mısın? Hayır, öteki analiz sonuçlarının da gelmesini bekliyorum. Gelin, siz gelene kadar hazır olurum. Niemann telefonu kapattı. Yeni bir gelişme mi diye sordu karım. Belki, gidip adli tabibi görmem gerekiyor. Ya sen? Ben Philip Serti'yi sorguya çekmeye gelmiştim. Serti öldü. Ben de bir sonraki etaba geçiyorum. Hangi etap? Judith'in babasının ölüm nedenlerini araştırmak. Burada, Guernon'da öldü. İblislerimin bu ölümde önemli rol oynadıklarından hemen hemen eminim. Ne düşünüyorsun, cinayet mi? Neden olmasın? Niemann başını kuşkuyla salladı. Bütün jandarma ve karakol arşivlerini taradım. Son 25 yıl boyunca çıkan olaylara baktım. Dediğin gibi bir cinayetin gölgesine bile rastlamadım. Tekrar ediyorum, bunlar olurken Serti 12 yaşında bir... Göreceğiz bakalım, her ne hal ise. Ölümle kurbanlarınızdan biri ya da diğerinin adı arasında bir bağ bulacağımdan eminim. Nereden başlayacaksın? Mezarlıktan. Karim gülümsedi. Uzmanlık alanım oldu. Gerçek ikinci dünya. Sylvain Eron'un gerçekten Guernon'da gömüldüğünden emin olmak istiyorum. Daha önce de Taverley ile temasa geçtim ve Fabian'la Sylvain Eron'un biricik kızı Judith Eron'un doğum izine rastladım. 1972'de doğmuş burada, Guernon Hastanesi'nde. Doğum kağıdı tamam. Geriye ölümünki kalıyor. Niemann çağrı cihazı ile cep telefonunun numaralarını uzattı. Gizli bilgiler için çağrı cihazını kullan. Karim Abduf küçük kağıt parçasını cebine soktu. Yarı ciddi, yarı alaycı bir tavırla konuştu. Bir soruşturmada her olay, her tanık, içinde cinayetin gerçeklerinden birinin yansıdığı bir ayna gibidir. Ne? Konferanslarınızı izledim komiser, polis okulunda öğrenciyken. Karim ceketinin yakalarını kaldırdı. E'si, ayna konusu işte bu. İki soruşturma bu konuda çok önemli. Ellerini avuç içleri birbirlerine bakacak biçimde karşı karşıya getirdi ve karşılıklı oynatmaya başladı. Her iki ayna da birbirinin içine yansıyor. Anladınız mı? Kör açılardan birinde de kahrolası katil bizi bekliyor. Ya ben? Ben sana nasıl ulaşacağım? Ben sizi ararım. Bir cep telefonu istemiştim ama Sarzan 1997 bütçesi isteğimi karşılayacak durumda değildi. Genç polis bir Arap temennası vererek eğildi. Bir bıçak kadar sessizce kayboldu. Niemann arabasının yanına döndü. Bir su bulutu içinde harekete geçen parlak Audi'ye son bir kez baktı. Birden kendini daha yaşlı, daha yorgun hissetti. Sanki gece, yıllar ve belirsizlik tarafından törpülenmiş gibiydi. Gırtlağında bir boşluk tadı vardı. Yine de daha güçlü olduğunu biliyordu. Bir müttefiki vardı artık. Hem de ne müttefik. 39. Kısım. Kristaller pembe, mavi, yeşil, sarı çizgili parıltılar saçıyordu. Çeşitli prizmalar. Yüzeylerin şeffaflığı nedeniyle kaleidoskop gibi kırık ışınlar. Niemann gözlerini mikroskoptan kaldırıp Kot'a sordu. Nedir bu? Doktor inanmıyormuşçasına cevap verdi. Cam komiser, bu kez katil cam parçacıkları yerleştirmiş. Vücudun neresine? Her zamanki gibi göz çukurlarının dibine, göz kapaklarının içine. Dokunun üzerine yapışıp donmuş, küçük gözyaşları gibi. İki adam hastanenin morgundaydı. Genç doktorun üzerinde kanlı bir önlük vardı. Niemann onu ilk kez böyle giyinmiş, beyaz fayanstan krallığının ortasında dururken görüyordu. Giyimi ve mekan ona bir bakıma buz gibi bir otorite sağlıyordu. Adli tıp uzmanı gözlüklerinin ardından gülümsedi. Su, buz, cam. Malzemelerin akrabalığı apaçık. "Apaçık göz önünde olanları görmekte güçlük çekmem," diye homurdandı Niyaman. Odanın ortasında bir çarşafın altında yatan cesede yaklaşırken, "Bunun anlamı ne? Demek istiyorum ki bütün bunlar bizi nasıl bir yere yönlendiriyor? Cam parçacıklarının bir özelliği var mı?" "Hastiyenin sonuçlarını bekliyorum." Derinlemesine bir analiz yapıp camın nereden geldiğini bulmak için laboratuvarına gitti. Ayrıca antropoda bulduğunuz tozun ve diğer şeylerin analizini de getirecek. Defterdeki mürekkebin cevabını bulmuş bile, umudunuz kırılacak. Her yerde bulunan adi mürekkepten başka bir şey değil. Sayılarla dolu sayfaya gelince, elimizde başka bilgiler olmadan sadece sayıların yazılışına baktık. Yazı gerçekten de Sertin'in elinden çıkmış. Niyaman, elini alabroz kesilmiş saçlarının arasından geçirdi. Antropodaki izleri neredeyse unutmuştu bile. Sessizlik uzadı. Komiser gözlerini kaldırdı. Kotun yüzünde bir zeka parıltısı, sanki göz bebeklerinde bir matematik denkleminin çözümünü gördü. Asabice sordu. "Ne var?" "Hiç, sadece su, buz, cam. Her seferinde söz konusu olan kristaller. Sana açık olanı görebildiğimi söylemiştim ama. Kristaller değişik ısı derecelerine denk düşüyor. Anlamadım." Kot ellerini kavuşturdu. "Bu maddelerin yapısı, ısı skalasının değişik noktalarında oluşur. Buzun soğuğu, suyun çevre ısısı, cama dönüşmek için kumun olağanüstü sıcaklığı." Niyaman, söylenenleri öfkeli bir el hareketiyle karşıladı. Bu dediklerin cinayet konusunda bize ne veriyor?" Kot sanki yeniden çekingenlik kabuğuna büzülecekmiş gibi omuzlarını düşürdü. "Hiç, sadece bir gözlemde. İyisi mi sen bana cesetteki yaraları anlat." "Ellerin kesilmesi dışında cesedin Kayo'nunkinden bir farkı yok. İşkence izlerinin dışında tabii." "Sert'i işkence görmemiş mi?" "Hayır, anlaşılan katil öğrenmek istediğini öğrenmiş. Doğruca asıl amacını gerçekleştirmiş. Elleri ve gözlerin kesilmesi, boğulma. Yine de maktul dayanılmaz acılar çekmiş. Çünkü katilin eller ve gözlerden başladığı anlaşılıyor. Elleri kesmiş, gözleri çıkarmış, kurbanının işini ondan sonra bitirmiş. Boğma yöntemi. Aynı yöntem komiser, metal bir tel kullanmış. O telle önce kurbanını bağlamış. İlk seferinde gördüğümüz gibi. Uzuvlardaki izler birbirinin aynı. Ya eller, elleri nasıl kesmiş? Söylemesi güç, bana kalırsa yine telden yararlanmış. Tereyağı kesmekte kullanılan tel gibi, anlıyorsunuz umarım. Teli bileklere dolamış sonra, insanüstü bir güçle çevirip kanırtmış. Aradığımız adam bir dev komiser, bir tabiat gücü. Niyaman düşündü. Belirli bir kesinlik getiren yeni bulgulara rağmen, hala katili gözlerinin önünde canlandıramıyordu. Silüetini bile. Bu anlamda elini tutan bir engel vardı. Katili düşünürken, daha çok kişilik, güç ve enerji olarak bakıyordu. Cinayet saati. Unutun, buzların soğuğu bu konudaki bütün belirtileri yok eder. Birden morgun kapısı açıldı. Soluk yüzlü, basık burunlu, çok açık renk gözlü, uzun bir adam belirdi. Birer gökkuşağı kadar geniş gözleri birbirinden çok uzak görünüyordu. Kod tanıştırmayı yaptı. Gelen Patrick Astier'ydi. Kimyager hemen konuya girdi. Masanın üzerine plastik bir torba bıraktı. "Camın bileşimini çözdüm. Fontainebleau'umu. Sodyum, kurşun, potasyum, boraks. Elementlerin dağılımına bakarak nereden geldiğini bulmak mümkün. Döşemelik taşları yontmak için bu camdan yararlanılır. Hani havuzlarda gördüğünüz cinsten taşlar. Ya da 30'lu yılların evlerinde kullanılan taşlar. Katil bizi böylesi taşlarla döşeli bir yere yöneltmek ve..." Niyaman hızla döndü bir şimşek hızıyla. Göz hekimini muayenehanesinin tavanıyla duvarlarını hatırlamıştı. İçinden küfretti. Bütün bunlar bir rastlantı olamazdı. Edmond Cornecke 3. kurbandı. Mark Gott, komiser kapıyı açarken seslendi. "İyi ama nereye gidiyorsunuz?" Niyaman omzun üzerinden bağırdı. "Galiba katilin 3. kurbanını biliyorum, eğer çok geç kalmadıysam." Komiser dışarı çıkmıştı ki, Astia koridorda ona yetişti, koluna yapıştı. "Komiser, antropodaki tozun analiz sonucunu da aldım." Pierre Niyaman, kimyagerin buğulaşan gözlük camları arasından gözlerine baktı. "Ne?" "Şu, antropodan topladığınız kalıntılar. Onlar kemik komiser, hayvan kemiği. Hangi hayvan? Öncelikle sıçan. Belki çılgınca gelecek ama şu sizin adam serte. Galiba sadece kemirgen yetiştiriyormuş. Yeni bir ürperti, yeni bir ateş. Daha sonra diye soludu Niemann. Daha sonra, döneceğim. Niemann karayolunda saatte 150 ile gidiyor, bir yandan da direksiyona yumruk üzerine yumruk indiriyordu. Eğer Doktor Edmond Cornek'e bir sonraki kurbansa, onun anlamı aynı zamanda üçüncü kurban olduğuydu. Remy Kayo'dan sonra, Philip Serti'den sonra. Eğer Cornek'e suçluysa, öyleyse genç Eric Schuano'nun katili de oydu. Allah kahretsin. Komiser haykırmamak için dudaklarını ısırdı. Başlangıçtan beri yaptığı yanlışları düşündü. Kendi beceriksizliğinin bilançosunu çıkardı. O köpek saçmalığı yüzünden Körler Enstitüsü'ne gitmek istememişti. Böylece ilk gerçek ipucunu kaçırmıştı. Ötesi tam bir sapmaydı. O, soruşturmasının içinde bir yengeç gibi yan yan ilerlerken, dağcı çırakları gibi buzulları arşınlarken ya da Serti'nin anasını sorgularken, Eric Schuano enstitüye gitmiş ve önemli bir şeyler bulmuştu. Onu doğruca Cornek'e götüren bir şey. Ne var ki genç değmen kendini de aşan bir hızla ilerlemişti. Anlaşılan, bulduklarının değerini kestirememişti. Göz hekiminden gerektiği kadar çekinmemiş, dahası onu bizzat tehlikeye atacak bir soru da sormuştu. İşte Cornek'e de kuşkusuz bu yüzden ondan kurtulmaya karar vermişti. Bütün bu düşüncelerin yanı sıra Niemann'ın beyninde içgüdüsünden başka bir kanıtı olmayan, gümbür gümbür ve dehşet verici başka bir gerçek de beliriyordu. Kayo, Serti ve Cornek'e birlikte bir iş çevirmişlerdi. Aynı hatayı paylaşıyorlardı. Ortak hatayı. Ortak ve ölümcül. Biz efendileriz. Biz köleleriz. Biz her yerdeyiz. Hem de hiçbir yerde. Biz karar verenleriz. Kızıl nehirlerin hakimiyiz. Cümlelerdeki biz sözcüğü bu üç kişiyle ilgili olabilir miydi? Mümkün müydü? Kayo, Serti ve Cornek'in Kızıl Nehirlerin efendileri olmalarının imkanı var mıydı? Tüm kente karşı bir komplo kurmaları, bu komplonun da bütün cinayetlerin nedeni olması mümkün müydü? 23. ayrımın sonu. Sayfa 223. Devamı 24. ayrımda.